Soru iki bakış. Barbaros Devecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum. Sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.
İyi günler sayın dinleyenler. Burası RSFM, ben Barbaros Tevecioğlu. 3 soru 2 bakış programına hoş geldiniz. Bugün Yunanistan'daki erken seçimi ve onun Euro bölgesine olan etkilerini konuşacağız. Nasıl etkileyecek? İki konuğumuz olacak. Birincisi ekonomist ve yazar Ali Ağoğlu. İkincisi İntegral Menkul Değerler Araştırma Müdürü Sayın Turgay Turşucu olacak. Her iki konuğumuzla Yunanistan'ın, Euro'nun ve Avrupa'nın geleceğini konuşacağız. Sayın dinleyenler, karşımızda ilk konuğumuz ekonomist ve yazar Ali Ağoğlu. Ali Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi 25 Ocak'ta Yunanistan'da seçimler var, aslında erken seçimler. Buradan çıkacak sonucun Avrupa Birliği'ni etkileyeceği şeklinde yorumların ağırlıklı tarafı bu. Syriza iktidara gelirse Yunanistan'ın hatta birlikten ayrılmasını söz konusu olduğunu söyleyenler çok sayıda. Sizce nasıl bir sonuç ortaya çıkacak, neler olabilir?
Ben baştan bir Avrupa Birliği meselesiyle ilgili küçük birkaç notu paylaşıp devam edeyim diyeyim. Çünkü birincisi, Avrupa Birliği'nde merkezi bir hazine ve maliye politikası olmadığı için birliğin kendisinde bir sorun var. Evet. Bu bir esas temel sorunları, şu andaki hiçbir mekanizmanın çalışmamasının en temel sorunu bu. İkinci mesele, birliğe girişle ilgili müthiş bir manzumeler dizisi var ama çıkış mekanizmaları hiçbir yerde yok. Ne birlikten çıkma mekanizması var, ne Euro'dan çıkma mekanizması var. Yani mekanizması olmayan bir, ya çıkış mekanizmaları olmayan bir birlik durumunda. Şimdi baktığınızda, ben eğer Syriza iktidara geldiğinde Yunanistan'da, Yunanistan'ın ister birlikten kendi ülke olarak çıkması, isterse de para birliğinden çıkması için hangi mekanizmalarla bu işin yapılacağı konusunda hiç kimsenin en ufak bir fikri olduğunu zannetmiyorum.
Kimsenin çıkacağını düşünmediler herhalde.
Evet, kurulurken sistemde zaten arızalardan bir tanesi o. Yani bu kadar dev bir sistem kuruyorsunuz ve bunun giriş mekanizmaları var, çıkış mekanizmaları yok. Evet. Yani birini atmaya karar verdiniz. Yani
böyle nasıl atacaksınız?
Evet. Nasıl atacağını bile yok ortada.
Evet.
Yani İngiltere şimdi ayrılacağım diyor. İngiltere'nin ayrılması biraz daha görece olarak kolay. Neden kolay? Para birliğinde değil.
Değil, evet, doğru.
Çok daha kolay. Yani ben de kendi adıma Türkiye için daha önceden yazdığım yazılarda da şey dedim. Hani ben bir Avrupa Birliği üyesi olmak istemiyorum. Avrupa Birliği kriterlerinde bir ülkede yaşamak istiyorum. Aa, girsek bile para birliğine girmek istemem ben dedim.
Evet.
Tamam, ben bunu 10 sene önce söyledim. Hiç bu kadar bu kavga gürültü krizimiz yokken yazdım dedim.
Evet.
Geçelim. Avrupa Birliği'nden çıkar mı Yunanistan diye sorunca ben hiç öyle bir şey olacağını zannetmiyorum.
Evet, ben de aynı fikirdeyim.
Yani ben olayın, yani bir Avrupa Birliği, yani en baştaki şeylere üçüncü madde olarak ektiğim, Avrupa Birliği çok pahalı bir proje.
Evet.
Yani herkes için çok pahalı bir proje. Bir, ikincisi de bir miktar bedel ödedi. Özellikle fakir olan ülkeler bir miktar bedel ödedi. Özgür şeylerini, sanayilerini kaybettiler. Birçok ekonomik tarafta zayıfladılar. Karşılığında da Avrupa Birliği'nden, Almanya üzerinden ciddi yardımlar aldılar. Özellikle evet. Yunanistan.
Evet.
Şimdi bir kimse bundan vazgeçmek istemeyecektir. Doğru. İkincisi de mekanizma sorunundan dolayı ben bir çıkış olacağını zannediyorum. Üçüncüsü ama bence en önemli mesele, Syriza iktidara geldiğinde ben çıkacağım diye oy isteyecek ama oy aldıktan sonra ben çıkacağını zannetmiyorum. Sadece bunu bir pazarlık unsuru olarak kullanacak ve Yunanistan'a dayatılan şartlar belki çok zordur, doğrudur. Ya bu şartların bir kısmının gevşetilmesi, borçların daha uzun vadeye yayılması, faizlerin düşürülmesi vesaire konularında pazarlık şansı artacaktır Yunanistan.
Bu sabah
bence sokaktaki vatandaş da bunu düşünerek Syriza'ya oy verecektir diye düşünüyorum.
Evet. Zaten halkın %70'i ayrılmaktan yana değilmiş. Bir şey, sözünüzü keseceğim. Bu sabah bir açıklama yaptı Syriza'nın lideri Tsipras. 1953'te Almanya'ya uygulanan formül bize uygulansın dedi. Ben bakamadım o formül nedir diye ama anlaşıldığı kadarıyla 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya için uygulanan bir formül var ve bu sayede Almanya ayaklandı diye düşünüyorum. Tahmini konuşuyorum ama.
Doğrusunu isterseniz ben de bilmiyorum o şeyin ne olduğunu.
Büyük ihtimalle yeni formül tartışma konusu öyle bir şey olacak gibi görünüyor.
Ben ne dedim? Yani mesele bence fiyat meselesi olacak.
Evet.
Yani ve mesele bir radikal bir değişiklik meselesi olmayacak. Mesele fiyat meselesi olacak ve burada da büyük ihtimalle Yunanistan talep ettiklerinin %100'ünü alamasa bile büyük ihtimalle %60-70'lik kısmını kopartacak. Çünkü aksi takdirde elinde bir mekanizmanız yoksa, buna nasıl çözüm getireceğinizi bilemiyorsanız, mümkünse bu sistemi, bu mekanizmayı ya da bu makineyi olduğu gibi çalıştırır. İyi çalışmasa bile olduğu gibi çalıştırmayı tercih edecektir. Bu birinci nokta Almanya açısından, ikinci bir nokta daha var. Yunanistan'a gönderdiniz diyelim. Artık yazılan bunun bir gönderme bedeli olacak. Birileri bu iş, eğer Yunanistan bu işten karlı çıkarsa, ki teknik olarak kendileri karlı çıkacaklarını düşünerek ayrılacaklar. Eğer karlı çıkarsa bundan sonra arkasını nasıl alacaksınız? Diğer birlik üyeleri de çıkmak isteyecekler.
Evet, doğru.
Almanya buraya bir bedel öderse bu sefer gene diğerleri aynı şantajı yapacaklar mı? Hepsi bunların ciddi soru işaretleri ama ben temelinde böyle bir vazgeçme, ayrılma, çıkışın olacağını beklemiyorum.
Dolayısıyla o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani böyle bir şey olmayacak. Dolayısıyla Avrupa'da ciddi bir kriz korkusunun da gereği yok Yunanistan'la ilgili. En azından ben, Yunanistan'la ilgili.
2000 yılını hatırlar mısınız bilmiyorum. O zamanlar bir Y2K diye bir program yaratmışlardı. Evet, bilgisayarlarda 1999'dan 2000'e geçince bütün bilgisayar sistemleri çökecek diye.
Evet.
Milyarlarca dolar para harcandı bu iş. Bir sektör yaratıldı. Benim hatırladığım, yanılmıyorsam şeyde Amerika'da 5000 kişinin yaşadığı bir yerdeki bir tren istasyonundaki bilgisayarda bir problem çıktı. Birkaç tane de şeyde çıktı. Gerçekte böyle bir problem yokken hayal yaratılıyor gibi geliyor bana.
Evet.
Hani tabii ki ben dışarıdan bakıyorum veya hani kendi deneyimlerim veya düşüncelerimle şey yapıyorum, bu yorumu yapıyorum ama ben böyle bir problem olacağını, hiç kimsenin beklediğini düşünmüyorum, zannetmiyorum. Buraya kadar da işin varacağını düşünmüyorum.
Anladım, evet. Evet.
Mesela orada şey yapacak. Ha, bu arada Draghi bir trilyon euroluk yeni bir paket açıkladı, çıkacak meselesi var. Yani orada şunu yapabilirler. İhtimaldir ki bunu yapacaklar. Yunanistan'ın bonolarını veya Yunanistan şirketlerinin bonolarını dahi alabilecek bir kriter silsilesine kadar indirirlerse meseleyi, bir miktar tavizde bu iş hallolur gibi geliyor bana.
Anladım. Peki bir trilyonluk paket herhalde açıklanacak, öyle görünüyor değil mi? Bu sabah Avrupa
Ocak'ta
mahkemeden...
Ocak'ta beklemiyorum. Buyurun.
Yani mahkemeden, yüksek mahkemeden bilirkişi raporu bu bize uygun. Daha doğrusu hani bir uygunsuzluk yok diye rapor vermiş bu sabah. Dolayısıyla burada bir yasal engelle olmayacak gibi görünüyor şu anda.
Bence de. Ben orada beklemiyordum böyle bir şeyi. Sadece şu var. 22 Ocak'ta toplanıyor. Hı-hı. Avrupa Birliği. 25 Ocak'ta seçim var.
Ha,
şimdi
evet.
Ne yaparsınız siz burada Draghi'nin yerinde olsanız diye düşünüyorum kendi kendime. Ya bu seçim enteresan sonuçlar doğurabilecek bir seçim.
Evet.
Kiminle pazarlık edeceğinizi bilmiyorsunuz. Ha. Böyle bir durumda siz baştan elinizi açar mısınız?
Hayır. Haklısınız.
Ben olsam açmam.
Haklısınız.
Yani onun için 22 Ocak'ta bir şey çıkmaz diye bekliyorum ben. Ve büyük ihtimalle şeye gidecektir. 25 Ocak'taki seçimden sonraki, yani Şubat ayındaki toplantıya kalacaktır bu iş.
Evet.
Yani bu da bir aylık gecikme Euro'ya veya Avrupa Birliği'ne çok mu pahalı yapatlar? Yani bir ay boş geçtim ben. Neredeyse 36 aylık bir gecikmeleri var birçok kararı alma konusunda.
Dolayısıyla
bir ay daha bekleseler çok fazla bir şey kaybedeceklerini zannetmiyorum.
Son olarak çok kısa bir şey daha soracağım. Bu yeni parasal genişleme ile ilgili gene bizim memlekette bir büyük şey var. Bir dans etme durumu, bir heyecan coşku var ama yani geçen sefer olduğu gibi mi olacak? Yani bize
bence öyle olacak çünkü herkesin atladığı, yani benim piyasadaki arkadaşlarımızın da piyasa katılımcılarının önemli bir kısmının da atladığı bir durum var. Doğrusunuz, parasal genişleme bir yerlere yayılıyor, genişliyor. Bir şekilde parasal genişlemenin adı üstünde bir yerlere doğru akıyor. Bize de gelecek midir bu para? Gelecektir de. Sorun şurada, çok değersiz bir para gelecek.
Evet.
Yani
evet,
değersizden kastım 1.40'taki bir euro ile 1.15'teki 1.18'deki euro arasında dağlarla fark var. Siz bu seviyeden euro borçlanıp da Türk lirası alıp Türk lirası aktiflere yatırım yapar mısınız bu cari seviyeden, bu kur seviyesinden, pariteden? Ben orada biraz şüpheliyim.
Evet,
ben durum Japon yeni içine geçerli.
Evet.
70'teyken Japon yeni yaparsanız bu işi ileride gelecek diye, 80'de de yaparsınız da 120'de yapar mısınız bir düşünürsünüz. Ben düşünüyorum artık, yani oradan bir parasal genişleme sağlayacak bir durum teknik olarak paritelerden dolayı istenen ve arzu edilen, bizim için istenen ve arzu edilen etki
yaratmayacak.
Avrupa için de yaratıp yaratmayacağı aslında mesele şurada. Paranın dönüş hızıyla ilgili bir problem oldu. Amerika'da da Avrupa'da da. Evet. Avrupa'daki daha fazla. Paranın dönüş hızından kastım bu işin alt seviyeye kadar inmesi. Yani
evet.
Özellikle COBI seviyesine kadar inememesinden kaynaklanan bir sorun. bunu sağlayacak bir mekanizma, buna sağlayacak bir parasal genişleme yoluna gidilecek olursa o para bize gelmez.
Evet. Zaten onların da niyeti o, değil mi? Yani bunu lazım. Sağlayabilecek bir mekanizma yaratmaya çalışıyorlar eğer başarabilirlerse. Aynen. Gerçi yani zor bir ihtimal gibi görünüyor ama bir yandan. Bu arada 2017'de 1 euro 1 dolardan aşağı bile olabilir diyen Amerikalıların bir takım Amerikan kaynaklı haberler çıktı. Büyük ihtimalle de ben hani bir şey demiyorum, ben demeyeyim de siz ne düşünüyorsunuz?
Bana, ben şöyle bir yazı yazdım geçtiğimiz günlerde bir web sitesindeki yazımda, şey dedim. Doğrudur, olur. Aslında euroyu kaç fiyattan istersiniz diye soruyorum ama hangi euroyu sorusunu soruyorum. Çünkü eğer o noktaya giderse, ki özellikle Yunanistan meselesi bir çatlak yaratırsa, o çatlak büyüyecek ve euroyu ikiye bölecek. Ve euro da, benim tahminim, bunu yazdım daha önceden de, euro da böyle bir değer kaybı noktasına getirecek olan neyse, ihtimaldir ki o euroyu ortadan ikiye bölecek.
Evet.
Kuzey euro ve güney euro güney olacak euro diye düşünüyorum.
Evet.
Güney euro değersiz olacak. Hatta kuzey euro, güney euro paritesi 1'e 2 bile olabilir. Bu güney euro'da kimler olur diye baktığınızda İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan en ciddi adaylar.
Evet.
Yanına belki Romanya'yı vesaire de ekleyebilirsiniz. Kuzey euro'da kim var? Fransa belki, güneyde belki, kuzeyde olacak, onu çok emin değilim. Ama yani Almanya, Hollanda vesaire gibi yukarı kuzey bölgedekilerdeki euroda normal dolara karşı kuzey euro 1.60 olurken güney euro 0.80 olacak.
Evet.
Yani böyle bir durum olacak. Yani euro cinsinden konuşuyoruz tabii.
Anladım.
Yani 1 euro 1.60 dolar olurken kuzey euro, güney euro 0.80 güney euro 1 dolar olacak. Yani 1'e 2 gibi bir pariteye doğru gidebilir o iş. Yani o 1'e 1 olayı euronun euro olarak kaldığı varsayım.
Yani
varsayımım,
evet.
Euronun euro olarak kalmayacağı varsayım. Peki, eğer öyle bir şey olacaksa.
Peki Ali Bey, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Rica ediyorum. Kolay gelsin.
Sayın dinleyenler, karşımızda ikinci konuğumuz Tuncay Turşucu var. İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü. Tuncay Bey, hoş geldiniz. Ayrıca teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Hoş bulduk, sağ olun.
Size sormak istediğim şey, 25 Ocak'ta Yunanistan'da erken seçim var bildiğiniz gibi ve Syriza'nın, yani hemen hemen herkes Syriza'nın buradan galip çıkacağını söylüyor. Gerçi daha önce de böyle oldu, Syriza çoğunluğu elde edemedi ama bu sefer sanki daha yüksek ihtimal gibi görünüyor. Ve tabii bununla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin kaderini etkileyebilir diyenler var. Yeni bir kriz tetikleyebilir diyenler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki yorumunuz ne?
Tabii ki bu durum hem Yunanistan için hem de Avrupa Birliği için önemli bir risk. Şu anda zaten Euro'nun bu kadar zayıf olmasında biraz da bu konuda var. Yani Avrupa ekonomisinin bu kadar zayıf olmasının haricinde Yunanistan'dan kaynaklanmış riskler de Euro'yu dünyada oldukça zayıf yapıyor. Söylediğiniz gibi anketler Syriza'nın önde gittiğini söylüyor. Bir koalisyon hükümeti bekleniyor. Tek başına iktidar olmaya yetecek mi, yetmeyecek mi tam olarak şimdilik bilinmiyor. Ama tabii ki tek başına iktidar olması halinde asıl şu şüpheler oraya yoğunlaşmış vaziyette. Sorun şu aslında. Yunanistan bir darboğazdaydı bundan 2 yıl önce. Burada önemli reformlar yapıldı. Maliyetleri de içeren, maliyetlerde önemli kesintilere giden hareketler, yasalar ve reformlar yapıldı. Bu reformları tabii ki şimdiki Samaras'ın partisi
yaptı
ve bu tabii toplum üstünde bir hoşnutsuzluğa sebep oldu. Biz de aslında bunu 2000'li yıllarda çok net bir şekilde
gördük, evet.
Yaşadığımız bir şey aslında. Çok da farklı bir şey değil. Ama bunlar yapılmalıydı. Yani bütçede yapılan reformlar, maliye politikalarında yapılan reformlar, bunlar çok önemliydi ve bunların çoğu da yapıldı. Ve halen daha yapılması icap eden pek çok adım var Yunanistan ekonomisinin ve disiplininin sağlanması için. Sorun Syriza, sürekli buna muhalefet eden bir parti. Avrupa Komisyonu'nun ve Troika'nın dikte ettiği, yapılmasını istediği reformları kabul etmeyeceğini, reddedeceğini söylediği bir söylemi var. Ve bu durum tabii Yunanistan için de ve Avrupa için de önemli bir risk.
Evet.
Eğer tek başına iktidar olur ve Syriza Partisi hakikaten söylediklerini yaparsa, O da var bir de. Yani evet. Seçime de böyle sloganlar atarsın ama iktidar olduğun zaman evet. iş biraz daha farklıdır. Çünkü her şeyi çok kolay bir şekilde kararını alamazsın.
Evet.
Ama hakikaten yaparsa Avrupa Komisyonu'na, Troika'ya hayır biz sizi artık yapmayacağız gibi bir rest çekerse, Euro'dan çıkmak istiyoruz gibi bir rest çekerse, bu durumda tabii Yunanistan'ın ödemesi gereken borçlar var. Bildiğimizle Mart'a kadar zaten bir 4,5 milyar euroluk bir ödemesi var. Hazinesinde 4 milyar euro ya var ya yok, onu da bilemiyoruz. Troika'dan alması gereken 7 milyar euroluk bir kredi dilimi var. Bu aylardır aksıyor, alamıyor bir türlü.
Evet.
Çünkü gerekli reformlar yapılmıyor. Böyle bir durum olursa bu sefer Yunanistan'ın borçlarını ödeyemeyeceği, bankalarda iflasların yaşanıp yaşanmayacağı ve en önemlisi Yunanistan'ın default olup yani iflasının yeniden gündeme gelip gelmeyeceği görüşülecek. Hazinenin garantisinde verilen bonoların Avrupalı ülkelerin elinde 300 milyar euronun üstünde olduğunu biliyoruz.
Evet.
Bunun içinde tabii pek çok ülke var. Yani İspanya'nın Yunanistan'da riskleri var. İtalya'nın Yunanistan'da riskleri var. Almanya'nın da var. Yunanistan'ın böyle bir default noktasına gelmiş olması, gelecek olma endişesi Avrupa'da çok ciddi bir çatırtılara sebep olabilir. Ama bu senaryo 2-3 yıl önceki yaşadığımız Yunanistan krizine göre baktığımızda aslında uzak bir senaryo. Yani 3 yıl önce Yunanistan'da hakikaten hiçbir reform yoktu. Hiçbir önlem alınmamıştı. Şimdi ise çok ciddi önlemler alındı. Önemli reformlar yapıldı. O nedenle Yunanistan'ın böyle kolay kolay bu noktalara gelmesi çok da fazla beklenmiyor açıkçası. Ama yine de işte bir flu bir ortam yaratacak. Bunun yüzünden de euro üzerinde sürekli bir baskı olacak. Finansal piyasalarda sürekli bu konu spekülasyon malzemesi olarak alınacak. Ve bu da euro dolar üzerinde sürekli bir dalgalanmaya sebep olan bir madde olarak her gün izleyeceğiz. Yani sorunumuz aslında bu burada.
Euro'nun 2017-2018'de 1 doların 1 euro'nun 1 doların altına düşeceği yorumları yapıldı Amerika'nın özellikle dün, evvelsi gün filan.
Evet.
Yani Yunanistan'ın durumundan bağımsız olarak da sanki euro'nun ciddi biçimde değer kaybedeceği şeyleri var, yorumları var. Yani sanki ben de size katılıyorum. Yani Yunanistan'ın durumu 2 yıl öncesine göre çok daha farklı. Tahvil faizleri falan oldukça aşağı normal seviyelere doğru yaklaşıyordu neredeyse ama sanki başka şeyler var gibi. Sanki ikiye bölünme endişesi, kuzey-güney ayrılma endişesi ve iki farklı euro olabilir mi acaba görüşleri bile var. Ne diyorsunuz buna?
Yani açıkçası iki farklı euro olma görüşüne ben katılmıyorum. Çünkü zaten Euro'daki sıkıntı birbirinden farklı tarzda olan ekonomileri alıp tek bir para
birimi etrafına
bağlamaktan ötürü oluşan bir sıkıntı.
Evet.
Şimdi bu sıkıntı sanki yaşanmıyormuş gibi yine aynı şekilde başka bir para birimi içinde gruplaşmanın da aslında çok da mantıklı bir hareket olacağını zannetmiyorum.
Hı hı.
Olsa olsa Euro'dan ayrılırlar. Yani
evet.
Euro bölgesine, Avrupa Birliği'nde kalırlar
ama
Euro Birliği'nden ayrılırlar. Euro Birliği'nden ayrılacak olanlar büyük ihtimalle zaten çürük ekonomiler, yani daha zayıf ekonomiler
Güney
olacağı
bölgesi,
için
evet.
Ben böyle bir şeyin aslında Euro'yu çok ciddi anlamda güçlendireceğini tahmin ediyorum.
Kalanların yani değil mi?
Tabii yani çürük ekonomiler, zayıf ekonomilerin ayrılmasıyla beraber geriye daha diri, daha sağlam Almanya ekonomisi gibi, Fransa ekonomisi gibi ekonomilerin kalabileceğini düşünüyorum. Ve böyle bir şey olursa eğer bence bu euro da aşağı doğru değil, yukarı doğru. Çok ciddi bir güçlenmeye sebep olur. Çekirdek bir euro oluşur elimizde ve çok ciddi bir güçlenme olur. Ama zaten şu anda birçok sorunlu ekonomi var Euro Birliği'nin içinde. Sorun da bunlardan ötürü zaten oluşuyor. Bu konuda uzun vadede Euro'nun tabii ki canını biraz sıkıyor. Euro doların bir seviyesinin altına inmesini bırakınız 2017-2018'i 2015 için bile
söyleyen var.
Tahmin ediyorlar. Yani şu anda Avrupa Birliği'nin ekonomisinde çok ciddi bir soğuma başladı. 2014 yılına %1,5'lara yakın enflasyonla giren euro neredeyse sıfıra kadar geldi.
Enflasyon verileri.
Evet. PMI verileri 55'lerde 56'lardayken şu anda sınır olan yani sınır seviye olarak baktığımız 50 seviyesine çok ciddi anlamda yaklaştı. Evet. Yani hızlı başladığı bir 2014 yılını giderek zayıflayarak kapattı ve en önemlisi lokomotif ülke olarak aldığımız Almanya'da da önemli yavaşlamalar var. Bunlar eğer 2015 yılında bir toparlamaya geçmezse o zaman bu durumda euro doların yönü daha da aşağılar olabilir. Evet. Yani gerçekten olabilir.
Evet.
Fakat tabii Avrupa Merkez Bankası var her şeye rağmen. 22 Ocak'ta bir toplantısı var. Oradan devlet tahvili alımlarıyla ilgili bir karar çıkması bekleniyor. Yani Avrupa Merkez Bankası ekonomiyi canlandırmak için gerekli adımları atar. Parasal genişleme olarak ifade ettiğimiz adımlara başlarsa belki bunun etkilerini 2015 yılında görmemiz mümkün tabii olabilir.
Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Turgay Turşucu. Sağ olun evet. Katıldığınız için. Kolay gelsin.
Rica ederim. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler.
Evet sayın dinleyenler her iki konuğumuzu da dinledik. Euro bölgesi için çok iç açıcı bir tablo çizilmiyor. En azından bir kısmı için güney-kuzey ayrımı nasıl sonuçlanacak? 1 dolar 1 euro hatta aşağısı 1 euro 1 doların da altına düşecek mi? Bu konuları da burada da ciddi spekülasyonlar mevcut ama 25 Ocak'taki seçim sonucundan itibaren yakın tarihte Euro'nun ve Avrupa'nın ne olacağını birlikte görüyor olacağız. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.
3 soru 2 bakış. Barbaros Devecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum. Sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış. Her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.